Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Güvercin Gerdanlığı. Yazarı İbn Hazm. Çevirmeni Mahmut Kanık. Türü tasavvuf. İnsan Yayınları 4. baskı Haziran 1998 ISBN 975-773-260-5. Bu kitap 255 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Mayıs 2012. Kitabın arka yüzü. Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel ögelerinden meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın, varlıkların birleşimi ve ayrışımı ile ilgili olduğunu biliyoruz. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli çağırır, onu arar, bulur. Her şey misli mislinedir. Aramızda karşıtların birbirlerini ittiğini, benzerlerin birbirlerini çektiğini, hemcinslerin birbirleriyle uyum sağladığını bilmeyen yoktur. Niçin aynı durumlar ruhlar için söz konusu olmasın? Allah, Adem'in eşinde bulacağı ısınmanın nedenini Havva'nın kendisinden bir parça bulmasında kılmıştır. Büyük bir hukukçu, edebiyatçı, dil bilimci ve şair olan İbn Hazm'ın hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilen bu önemli eseri, Endülüs'te ve İslam dünyasının belli başlı merkezlerinde sevgi üzerine gelişen zengin düşünceleri, yaşanan büyük aşkları bize anlatan önemli bir kitaptır. İslam sanatı ve edebiyatının en iyi örneklerinden birisi olan kitap, aynı zamanda karanlıkta kalmış bir dönemin iç yüzünü, çok sayıda yönetici, hukukçu, sanatçı ve bilginin özel hayatlarını doldurur. İbn Hazm. Ali İbn Ahmet, İbn Said, İbn Hazm, İbn Galip, İbn Salih, Harf İbn Süfyan, İbn Zeyd, El Farisi, El Kurtubi, El Endülisi. Künyesi Ebu Muhammed, lakabı İbni Hazm'dır. İbni Hazm, Ez-Zahiri diye ün yapmıştır. Bir azatlı kölenin torunudur. Hukukçu, edebiyatçı, usul bilgini, muhaddis, soy ve şecere bilgini, dil bilimci, dinler tarihçisi ve şair. Miladi 18 Kasım 993, Hicri 30, Ramazan 393'te Kurtuba'da doğdu. Yetiştiği saray, Berberiler tarafından tahrip edilince El-Meriye'ye geçti. Siyasal tercihleri sonucunda iki defa hapsedildi, sonra sürgüne gönderildi. Bir savaşta esir düştü. Kısa bir süre için vezirlik yaptı, sonra tekrar tutuklandı. Bundan sonra bütünüyle kendini ilmi çalışmalara verdi. Fıkıh ve dinler tarihi alanında önemli eserler yazdı. Eserlerinin 400 cilt, 80 bin sayfa olduğu rivayet edilir. İbn Hazm, Casamantia'da miladi 1060 Hicri 456'da vefat etmiştir. İçindekiler. Endülüs Edebiyatı ve İbn Hazm 7. Önsöz 9. 1. bölüm Endülüs Edebiyatı 13. Fetih Çağı ve Kuruluş Dönemi 13. Endülüs Şiiri 14. Endülüs Şairleri 20. 2. bölüm İbn Hazm ve Edebi Kişiliği 29, Hayatı 29, Edebi Kişiliği 35, Aşk Anlayışı ve Aşkları 36, Eserleri 42. İbn Hazm döneminde Siyasal Hareketler 46, İbn Hazm döneminde Bilimsel ve Düşünsel Hareketler 46, 3. bölüm Güvercin Gerdanlığı Genel Yaklaşım 53, Nüsha ve Çevirileri 55, İçeriği 59, eserin önemi ve edebi değeri 64, sonuç 64. Güvercin Gerdanlığı, giriş 69, bölümler 72, aşkın mahiyeti 73, aşkın belirtileri 81, düşünde sevenler 90, basit bir tasvir üzerine aşık olanlar 91, bir bakışta aşık olanlar 93, uzun görüşmeler sonucu sevenler 95. Birini sevdikten sonra başka birini sevmeyenler 99, sözle ima etme 102, göz işaretleri 103, mektuplaşma 105, aracı 107, sır saklama 108, sır söyleme 112, itaat 115, muhalefet 120, eleştirmeci 121, yardımsever dost 122, gözetleyici 125, jurnalci 127, kavuşma 135, kaçınma 144, vefa 157, ihanet 163, ayrılık 165, kanaat 179, vücuttan düşme 189, teselli 192, ölüm 205, günahın çirkinliği 212, günahı hafife alma 228, iffet 237, bibliografya 263. Mahmut Kanık, Endülüs Edebiyatı ve İbn Hazm. Ön söz. Edebiyatın da resim ve müzik gibi evrensel bir yönü vardır. Edebi ürünler çeşitli dillere çevrildiğinde biçimsel değişikliklere uğrasalar bile çoğunlukla orijinalliklerini özünde korumaktadırlar. Bu söylediğimiz özellikle klasik eserler için geçerlidir. Türk edebiyatı gelişimini İslam medeniyetinin tarihsel süreci içerisinde sürdürmüştür. Arap ve Fars edebiyatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Gerek biçim bakımından, aruzun tüm bahirlerinin geçişi gibi, gerek öz ve içerik açısından, Leyla ve Mecnun gibi büyük aşk hikayeleri ana ortak temaya örnek gösterilebilir. Her üç edebiyatın etkileşimi gene aynı medeniyetin değişik varyasyonları biçiminde süre gelmiştir. Arap edebiyatının bir uzantısı Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanmıştır. Sonuçta Endülüs edebiyatı meydana gelmiştir. Bu edebiyat içinde orijinalitesi olan pek çok edebi ürün ortaya konmuştur. İslami Türk edebiyatı derslerini okuturken edebiyata olan ilgim giderek yoğunlaştı. Türk edebiyatı araştırmaları yanında değişik edebiyatlara ilgi duydum. Bu arada Endülüs edebiyatı ilgimi çekti. İbn Hazm'ın aşk üzerine yazdığı Tavkül Hamame Fil Ülfe Vel Ullaf adlı eseriyle karşılaştım. Belli başlı dünya dillerine çevrilen bu şaheser ne yazık ki Türkçe'ye henüz çevrilmemişti. Eseri çevirmeye, eser ve yazarı üzerine bir çalışma yapmaya karar verdim. Amacım Türkçe'ye bu eseri kazandırmaktı. Herkesi yakından ilgilendiren bir konunun nasıl yorumlandığının anlaşılmasına katkıda bulunmaktı. Ama eseri yalnız başına sunmanın eksik bir çalışma olacağı düşüncesinden yola çıkarak, eser ve yazarı üzerinde daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği inancıyla bu kitabı hazırladım. Girişin birinci bölümünde tarihsel metotla Endülüs edebiyatı hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuş. Çeşitli tarihsel dönemler belirtilmiş. Endülüs şiirinin özellikleri anlatılmış, belli başlı şair ve yazarların hayatları ve eserleri tanıtılmıştır. İkinci bölüm İbn Hazm'a ayrılmıştır. Bu bölümde İbn Hazm'ın hayatı, edebi kişiliği, aşk anlayışı, yaşadığı aşklar ve eserleri tanıtılmıştır. Ayrıca onun dönemindeki siyasal, bilimsel ve düşünsel hareketlerin tablosu çizilmiş, değerlendirmeler yapılmıştır. Üçüncü bölümde yazarın en önemli edebi eseri olan Güvercin Gerdanlığı incelenmiştir. Önce esere genel bir yaklaşım yapılmış, edebi değeri tartışılmıştır. Planı, içeriği ve biçimi üzerinde genişçe durulmuştur. Sonuç bölümünde ise her üç bölümden çıkarılan sonuç ve hükümler yer almıştır. Kaynaklara gelince Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe kaynaklardan yararlanılmış, bunlar bibliografyada gösterilmiştir. Dipnotlar eserin sonunda verilmiştir. İbn Hazm'ın kendi eserinden büyük ölçüde istifade edilmiştir. Şurası bir gerçektir ki, Endülüs tarihi ve özellikle edebiyatı, Türk aydınları, okurları ve araştırıcıları için bakir bir alandır. Bu alanda doktora tezi çalışmaları, araştırma ve incelemeler yapılmadıkça sürekli bakir kalacaktır. Çağdaş dünyada iletişim araçlarının hızla gelişmesiyle sanat ve edebiyat ürünleri de yayılmasını o ölçüde hızlandırmıştır. Dünyanın değişik uygarlıklarına, değişik toplumlarına ait orijinalitesi olan eserler üzerinde araştırma, inceleme yapmak, onları Türkçe'ye kazandırmak gerektiği inancındayız. Bu bağlamda elinizdeki eserin araştırıcılara yararlı olacağını umuyoruz. Eser psikoloji açısından ele alınabilirse de biz yalnızca edebi açıdan yaklaşacağız. Mahmut Kanık. 1. Bölüm. Endülüs Edebiyatı. Fetih Çağı ve Kuruluş Dönemi. Emevilerin saltanat dönemi edebiyat alanında hiçbir ürün bırakmadan geçti. Çünkü ilk dönem fetih çağıydı, sıkıntı dönemiydi. Edebi bir oluşum için zaten elverişli koşullar da yoktu. Bu dönemde Ümeyye oğulları yalnızca egemenliğin sağlanması için uğraşıyorlardı. Arapların en belirgin edebi özelliği şiirdir. Bunun için devlet başkanları bilim ve edebiyata önem vererek şairleri kendilerine çekmeye başlamış ve onlara ödül vermeyi gelenek haline getirmişlerdi. Bu arada bizzat devlet başkanları da şiirle uğraşıyorlardı. Abbasi hükümdarlarında olduğu gibi birçok hükümdarın şiirle uğraştığı bilinmektedir. Böylece Müslüman İspanya'da edebiyatla ilgilenenlerin sayısı artmış, şairlerin ve şiirin seviyesi yükselmişti. Emevi döneminin ünlü şairlerini belirtecek olursak şu isimleri saymak gerekir. Muhammed bin Hani'ü el-Endülüsi, İbni Derraç el-Kastali, Ahmet bin Şehit. Tavaifül Mülük döneminde İspanya Arap Edebiyatı en parlak dönemine ulaşmıştı. Bu dönemde Endülüs'te büyük şairler yetişmiştir. Bunlardan başlıcaları Vezir İbn Zeydun, İbn Habace, İbn Seyl, İbn Vehbun, Vezir İbn Ammar, Kurtuba ve İşbiliye valisi El-Mutemid bin İbad'dır. Beni Ahmer Devleti zamanında ise Lisanettin bin El-Hatip ve daha başka şairler yetişmiştir. Endülüs'te şiir, Arapların bu ülkeyi terk etmelerine kadar canlı bir şekilde kalmıştır. Çünkü Endülüs'te gelişen edebi türlerin en eskisi ve en süreklisi şiirdir. Şiir, aynı zamanda bütün Arap edebiyatının en eski ve en canlı edebi türüdür. Çünkü Arap kültürünün temeli ve Arap toplumsal yaşantısının aynasıydı şiir. Arapların çoğu bir yere oturuşlarında, kalkışlarında hemen hemen her zaman, her yerde şarkı söyler, şiir okur, bu yolla sevgilerini ya da kinlerini dile getirirler. Doğanın güzelliklerini ya da çarpıcılıklarını yakalar, onu şiirle terennüm ederlerdi. Endülüs şiiri. Bu şiir, doğanın güzelliğini ve Endülüs uygarlığının en parlak ve gösterişli yanını temsil eder. Endülüs'ün güzelliği, Arapların özbenliğinde büyük yer etmişti. Fakat Arap toplumunun üstün ahlakı, asıl ülkelerinin unutulmaz anıları ve anlatılmaz özellikleri Endülüslü Arap'ın adeta yüreğine işlemişti. Endülüs Araplarının iki belirgin yanı vardı. Birincisi, çöl yaşantısının bıraktığı derin izler, ikincisi ise ulaştıkları uygarlık düzeyidir. İspanya, Arap şiirinde de bu iki özelliğin başat izleri görülür. Ayrıca bu iki özelliğe dayalı olarak bu şiir, doğal güzellik, yayılan uygarlığın üstün yanları, çöl insanının sert yapısı, hayal derinliği, gücü, üstün mizacı, iç benlerinin güzel anlatımları gibi özellikleri de içerir. Endülüs şairlerinin anlatım üstünlüklerine gelince, Endülüs şairleri salt bu yönleriyle tanınır desek yeridir. Öyle ki sahip oldukları uygarlık ve doğanın etkisi, ayrıca sosyal yaşam düzeyinin yüksek olması şairler üzerinde büyük ve olumlu etki yapmıştır. Böylece şairler gözlerinin gördüğü her şeyi, akıllarına gelen düşsel görüntüleri kolaylıkla ve ustalıkla anlatabilmişlerdir. Bu husus Endülüs şiirinin en önemli niteliğidir. Şiirin amacı ve türlerine gelince, Doğu ülkelerinde bilinen türlerden ve amaçlardan farklı değildir. Övgü, yergi, yiğitlik destanı, erotik şiir, hikmetli şiir, vaaz türü şiir, vasfetme, ağıt ve benzeri. Şairler arasında pek çok bilgin, devlet adamı, hakim, yazar, hem yazar hem şair, hemen hemen bütün yazarlar şair, bütün şairler de yazardı, vardı. Böylece bilim ve sanatın kurallarını ortaya koyup düzene soktular. Tarihsel olayları yazılarında dile getirdiler. Daha sonraki kuşaklar için bir kaynak meydana getirdiler. Şiirlerinde zühd ve takvayı işlediler. Hazreti Peygamber'e övgüler sundular. Kimi edebi ürünlerinde, felsefi açıklamalarda bulundular. Endülüs Arap şairleri, her ne kadar hayal güçleri geniş, anlatımları güzel ve berrak, benzetmeleri çarpıcı, sanatları ince, mecaz ve istiareli anlatmaları bolsa da, Arap şiirinin türlerine ve amacına yeni bir şey katmamışlardır. Doğu şiir tarzının bilinen ölçüleri dışına taşmamışlardır. Çünkü edebi kültürleri saftı ve öteki toplumların edebi birikimleri üzerinde fazla durmuyorlardı. Yunan ve Roma edebiyatlarından fazla bir şey bilmezlerdi. Eski Arap şiirinden elde ettikleri üslubun dışına çıkmamışlardı. Şiir ve sanatta bilimsellikten kaçınırlardı. Çünkü o dönemde şiir bir teselli işi, bir gönül eğlendirme aracı biçiminde değerlendirilirdi. Şiir anlayışı böyle olduğu için düşünceye pek önem vermezlerdi. Şairler arasında şiire felsefeyi karıştıranlar olduğu gibi sözü ahlaka ve tasavvufa yöneltenler de vardı. Ayrıca doğaya ve yaratılışa ince bir düşünür gözüyle bakanlar da vardı. Tıpkı Doğu şairlerinden Mütenebbi, Ebi Temmam ve Ebu'l-Ala'da ve daha başkalarında görülen kimi özellikler onlarda da görülmekteydi. Bunlar şiirde sanat yapmaya çok düşkündüler. Atasözleriyle anlatım her şeyin üstündeydi. Hayalcilik yönünden hayret verici benzetmelerin, güzel tasvirlerin, atasözlerinin bu şairlerin şiirleri doldurduğunu görmek mümkündür. Binbir gece masallarını andıran bahçe ve ev tasvirleri, müreffeh hayat tabloları, oyun ve eğlence meclisleri temaları Endülüs Arap şiirinde bol bol görülür. Endülüs Arap şiirinde kasidenin bilinen türleri aynen Doğu ülkelerinde olduğu gibidir. Gazel ve hikaye türlerinde övgü, özdeş terimlerin anlatımda ustalıkla kullanılması, pınardan kaynağcasına geniş bir hayal zenginliği, imge bolluğu, her beyte ayrı ayrı anlam yükleme ustalığı, anlatımda akıcılık, bütün bunlar sağlam bir temele ve zevke dayanıyordu. Sözcüklerin birbiriyle olan uyumu, sözün niteliği ve kulağa hoş gelmesi seçimde esas unsurlardı. Güzellikleri tasvir ederken iç beni, duyguları uyarmak, hoş ve güzel yanları ortaya sermek, işlenilen konuyu çekici hale getirmek, sözcükleri yerinde kullanmak, kaside ve gazel yazanların büyük ustalıklarından sayılırdı. Hemen hemen benzetmesiz, kinayesiz, istiaresiz, kaside ve gazel olduğunu düşünmek imkansızdı. Bu şairler çoğu zaman bu alanda olağanüstü sayılabilecek türler ortaya koymuşlardır. Endülüs'te sosyal yaşantı birçok yönleriyle zarafet ve inceliklerle doluydu. Bu yaşam biçimi şairlerin içine işlediği gibi halkın zevkini de o denli etkilemişti. İnsanların duygusal şiirlere, şarkılara ve oyunlara büyük ihtiyacı vardı. Bu nedenle kulağa hoş gelen, insanı kendinden geçiren çok etkin eserler ortaya kondu. Doğu toplumlarında görülmeyen değişik ölçü ve kafiyeler bulundu. Bilinen vezinler bırakılıp yeni şiir tarzı kullanılmaya başlandı. Bu tarz şiir Endülüs'ün her yanına yayıldı. Birçok büyük şair bu tarzdan etkilendi. Ürünlerini bu tarzda vermeye başladı. Bu tarz o kadar beğenildi ki halkın da ilgisiyle din bilginleri vaaz ve sohbetlerini, ilim adamları bilimsel eserlerini bu yeni şiir tarzıyla vermeyi denediler. Büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'nin bu tarz şiiri kullandığını görüyoruz. Bakınız Enver el-Attar, Nesip Said, El-Hülasa, Fil Edebi ven Nüsus, Dımaşk 1952, sayfa 248 ila 252. Arap şairleri değişik hayat açılarından doğuda bulamadıklarını batıda buldular. Çeşitli manzaralar, yağmurlar, güzellikler, gölgelikler, ırmaklar, orman yönünden zengin dağlar, rengarenk çiçekler. Böylece zihinleri berraklaştı, ifadeleri netleşti ve tatlılaştı. Edebiyat alanında kendilerini gösterdiler, şiirlerini zenginleştirdiler. Ses, biçim ve anlam açısından yenilikler sağladılar. Kafiye bolluğuna ulaştılar. Hayalleri zenginleşti, yeni türler ve biçimler geliştirdiler. Aruzun kısa ve hafif bahirlerini çoğalttılar. Öyle ki vezinleri daraldı, müzikalite ve incelik açısından yetmez oldu. Bu kez fasih dille muvaşşaha türünü geliştirdiler. Daha sonraları halk diliyle söylenen zecel türünü doğurdular. Şiiri met, ağıt, dua, züht, tasavvuf, felsefe ve güldürü gibi çeşitli alanlarda kullandılar. Ahmet Hasan Ezzeyyat, Tarihül Edebil Arabi, 26. baskı, Beyrut, sayfa 312. Filoloji, gramer ve leksikoloji dahil, lingüistik alanda Endülüslü Müslümanlar, Iraklılardan hemen sonra ilk sırayı alırlar. P. K. Hitti, İslam Tarihi, çeviren Salih Tuğ, cilt 3, sayfa 884. Edebiyat tarihi bakımından özellikle Abbasiler, Murabıtlar, Muvahhidler dönemi üzerinde durulması gereken dönemlerdir. Emeviler zamanında atılan kültür ve medeniyet tohumlarının meyveleri bu dönemlerde devşirilmeye başlanmıştır ve Batı'yı büyük ölçüde etkilemiştir. AGE sayfa 886. Arap dilinin müzikal niteliği, şiire olan yatkınlığı nedeniyle Arapça konuşan ve yazan uluslar şiir alanında çok ince zevkler sağlamışlardır. Bu hassas zevk İspanya'da da kendini göstermekte gecikmemiştir. İspanya'daki Müslüman hükümdarların çoğu himayelerine aldıkları şairlerle düşüp kalkmıştır. Birlikte yolculuk yapmışlar, hatta savaşlara katılmışlardır. İşbiliye, Kurtuba ve Gırnata pek çok şairin kaldığı ünlü kentlerdendir. İbn Zeytun, İbn Abdi Rabbih, İbn Hazm, İbnül Hatip ve büyük kadın şair Vellade, İbn Haface, İbn Haniül Endülisi, İbn Ammar ve daha nice şairlerin adlarını saymamız mümkün. A. Klasik şiir tarzı. Bitmek tükenmek bilmeyen çöl ve geceleyin yıldızlarla süslenen açık gökyüzü, kervanlarında yol alan, vahalara sığınan Arapların şiir kabiliyetini artırmıştır. Deve yürüyüşü çok önceden Araplarda şiir yeteneğini kamçıladı. Devesinin üstünde türkü söyleyen Arap, türkünün ahenk ve ölçüsüne göre devenin adımlarında bir hızlanma ya da yavaşlama olduğunu hissetti. Eğer ritimdeki ara kısa ise deve oldukça hızlı gidiyor, yok eğer ara uzuyorsa deve ağır ağır yol alıyordu. Müziğin sesin ritmine göre adım atıyordu sanki deve. Böylece devenin ağır ağır attığı dört adımdan ölçüyü buldular. Konuşma dilinde uzun ve kısa hecelerin ard arda gelmesi ölçüyü meydana getirdi. Bedevi'nin doğal dehası böylece nazmı buldu. Daha sonraları kuramcıların bunun kurallarını ortaya koydu. Halil bin Ahmet, Aruzu, ölçülü şiiri ilk kez ortaya koyandır. Arap şiiri çölde doğmuştur, sonra kentlere yayılmıştır. İlk şiirler satir türünden şiirlerdir. İlk Arap şiirleri 6. yüzyıldan sonra varlığını duyurmaya başlamıştır. Önce kafiyeli nesir denilen seci doğdu. Bundan sonra da iki uzun bir kısa ve bir uzun heceden oluşan recez ölçüsü gelişti. Recez, Arap nazmının ilk ölçüsü olmakla birlikte daha sonra bu ölçüden öteki ölçüler çıktı. Aruz vezni, İslam'ın yayılmasıyla İslam'ı kabul eden uluslarca da kullanılmıştır. Fakat her ulus onu kendi diline uyarlamıştır. Arap, Acem ve Türk aruzu gibi. Belli başlı 16 bahri vardır. 1. Tavil. Failün, mefailün, failün, mefailün. 2. Medit. Failatün, failün, failatün. 3. Basit. Müstefilün, failün, müstefilün, failün. 4. Kamil. Mütefailün, mütefailün, mütefailün. 5. Vafir. Müfaaletün, müfaaletün, failün. 6. Hecze. Mefailün, mefailün. 7. Reces. Müstefilün, müstefilün, müstefilün. 8. Remel, failatün, failatün, failatün. 9. Seri, müstefilun, müstefilun, failun. 10. Münsarih, müstefilun, failatü, müstefilun. 11. Hafif, failatün, müstefilun, failun. 12. Muzari, mefailün, failatün. 13. Muktedap, failatü, müfteilün. 14. Müçtes, müstefilün, failatün. 15. Mütedarik, failün, failün, failün, failün. 16. Mütekarip, feulün, feulün, feulün, feulün. Bu vezinlerin hemen hepsi Endülüs Arap Edebiyatı'nda kullanılmıştır. İleride görüleceği gibi İbn Hazm ve daha başka şairler şiirlerini geleneksel Arap şiiri ölçülerine dayanarak onlara bağlı kalarak yazmışlardır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.